Profesör Doktor Ekrem Burakinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Cumhuriyet'in 100 yılını konuşacağız. 100. yıldayız ama biz 100. yılı değil, geride bıraktığımız 100 yılı konuşacağız.
Evet, Cumhuriyet 100 yaşında.
Az bir süre mi bir ülke ömrü için baktığınızda?
Bir cemiyet için bazen birkaç sene çok ehemmiyetlidir. Ben mesela yakın tarihle alakalı çalışmalar yaptığım zaman mesela bakıyorum 1930'da bir hadise olmuş. Birinci Dünya Savaşı'ndan 20 sene geçmemiş. Yani düşünün. 12-13 sene geçmiş. Ne kadar kısa bir zaman. Halbuki neler değişmiş? Yani 1918'den sonra bütün dünyada neler değişmiş? 1932 yılı apayrı bir tarih ama çok az bir zaman. Yani cemiyetlerin hayatında, bazen insanların hayatında çok kısa zamanda çok şey olur, çok uzun zamanda hiçbir şey olmaz. Yani 100 yıl tarih için hem hiçbir şey değildir, binlerce yıl, yüz binlerce yıllık insanlık tarihi için, ama bazen her şeydir. Bu tabii ne olup bittiğiyle alakalı.
Toplum hayatına da baktığımızda son 100 yıl aslında dünya için çok önemli bir 100 yıl. 1900'lerle beraber sanayi devrimi arkasından yaşananlar, aslında bunu ayak uyduran toplumlar ve uyduramayanlar gibi de değerlendirmek lazım belki. Siz gelmeden önce yayında ondan bahsediyordum. Yaptıklarımız, yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız ve kaçırdığımız fırsatlarla aslında bu yüzyılı değerlendirmek lazım. Evet, şu anda geldiğimiz noktaya baktığımızda yüzyıllık bir mirastan bahsediyoruz bize bırakılmış olan. Ama süreç içinde hakikaten dünya da çok değişti.
Tabii son iki asır, yani 19. ve 20. asır dünya tarihinde benzeri olmayan asırlardır. Yani yüz binlerce yıllık insanlık tarihinde biz tarihin her devresiyle alakadar oluyoruz. Tarihin bildiğimiz devreleri 4-5 en fazla 6000 yıla gidiyor. Ama bazen 1000 yılı bir iki cümleyle geçiştiriyoruz. Çünkü 1000 yılda hiçbir şey olmamış.
Değişmemiş. Her gün yaşanmış ama bir şey değişmemiş.
Krallar değişmiş, bazen hanedanlar değişmiş, çok nadiren devletler değişmiş. Ama her şey aynı. Ama son 100 yıl veya 200 yıl, yani 19. yüzyılda alırsak, sanayi inkılabı sonrası insanlık hayatında çok şey değişti. İşte bu değişikliklerden bir tanesi de insanların hayatına, cemiyet hayatına giren cumhuriyettir. Cumhuriyet 100 yaşında ama 100 yaş aslında tarih için çok küçük bir tarih, çok kısa bir tarih. Cumhuriyet de zaten çok genç bir müessese. Şimdi bazıları diyecek ki ne demek ya? Atina Cumhuriyeti var, İlk Çağ'da Cumhuriyet var, Orta Çağ'da Venedik var, Dubrovnik var, işte Polonya'da
adı
Cumhuriyet,
Cumhuriyet
var. Ama bunların adı Cumhuriyet'tir. Yani bunlar birer oligarşidir. Bir monarşi var, tek kişi idare eder. Krallar, hükümdarlar, padişahlar, sultanlar. İki, oligarşidir. Hep belli kişiler idare eder. Üç, cumhuriyettir. Cumhuriyette demokrasiyle alakası yok. Şimdi bir de böyle bir yanlışlık vardır. Yani halkın, kime sorsanız cumhuriyet halkın kendini idare etmesi. Hayır. Halktan kişilerin idare etmesidir. Yoksa halkın kendini idare etmesine cumhuriyet denmiyor. Demokrasi deniyor. İkisi birbirinden farklı. Nasıl farklı diye sorsalar şöyle söyleyebilirim. Kaddafi halktan bir kişidir. Asırlardır orada hanedanlı olan ve son zamanlarda Libya krallığını kurmuş olan Sunusi, son kral Sunusi'yi devirdi. Bursa'da Kaplıcalar'daydı adamcağız. Libya'nın kurucusu. Ve ben hükümdarım dedi. Oldu Cumhuriyet Libya. Şimdi halk mı idare ediyor Libya'yı? Hayır. Sadece Kaddafi idare ediyor.
Ya da yaşamı çok mu demokratik o
dönemde? Hayır, kesinlikle değil. Zaten darbeyle gelen biri ne kadar demokratik olabilir? Düşüncesi ne kadar demokratik olabilir? Tatbikatı ne kadar demokratik olabilir? Halkın bu işlerde söz hakkı ne kadardır? Krallık zamanından daha az söz sahibidir halk. Demokrasi, demos kratos, çoğunluğun hakimiyeti demek. Bir cemiyette çoğunluk ne derse olur. Şimdi diyeceksiniz ki azınlık sözü ne olunca? Ama başka çare yok. Yani bir milletin, bir cemiyetin, bir topluluğun, bir halkın kaderinde söz söyleme hakkını siz birine veriyorsanız eğer, burada en ideal çoğunluğun görüşüdür denmiş. Bu doğru mudur, ideal midir tartışılır.
Ama o çoğunluk konuşurken de azınlığın haklarını koruyarak konuşmuş.
İşte demokrasilerin en mühim
kaydı. İdeal olanı bu.
Evet, demokrasinin birinci kaidesi şudur. Bu cemiyette çoğunluğun sözü geçer. İkinci maddesi şudur. Azınlıkların hakları her zaman bakidir. Yani çoğunluk azınlığı insan haklarından mahrum edemez. Çok basit bir misal vereyim. Halkın çoğunluğu Avrupa Birliği'ne girmekten yanadır. Azınlığı değildir. Çoğunluk Avrupa Birliği'ne girmekten yana olduğu için Avrupa Birliği'ne girilir. Ama çoğunluk azınlığın yaşama hakkını, mülkiyet hakkını, seyahat hakkını, fikirlerini ifade etme hakkını yasaklayamaz. Onlar Avrupa Birliği'ne karşı olmaya devam ederler. Avrupa Birliği'ne girmenin zararları hakkında toplanırlar, kitaplar yazarlar, konferanslar verirler, gazetelerde yazılar yazarlar, toplantılar yaparlar.
Ya da çıkmak gerektiğini söylerler.
Evet.
Bazı ülkelerde söylerler. Olduğu ve sonra
bunlar hiçbir şey olmaz. Bunlara hiçbir şey olmaz. Hatta saygı gösterir. İşte demokrasi bu demektir. Demokrasi cumhuriyetten farklıdır. Bir kere bu yanılgıdan vazgeçmek lazımdır. Tıpkı laiklikle insan haklarının birbirinden farklı olduğu gibi. Laiklik din ve vicdan hürriyeti demek değildir. Devletin kanunlarının dine dayanmaması demektir. Bir memleket laik olmayabilir İngiltere gibi, İsveç gibi ama din ve vicdan hürriyeti olabilir. Bir memleket laik olabilir Kuzey Kore gibi, Sovyetler Birliği gibi laik olabilir. Yani bu birbirinden çok farklı şeyler. Nitekim bir ülke monarşi olabilir, yani krallıkla yönetilebilir ama demokrasi olur İngiltere gibi, İsveç gibi. Şu andaki bütün monarşiler dünyada %90'ı demokrasidir. Çok azı da demokrasi değilse bile Ürdün gibi, Ürdün demokrasi ama mesela Birleşik Arap Emirlikleri gibi istikrarlı yerlerdir. Ama dünyadaki ülkelerin çoğu, cumhuriyetlerin çoğu diktatörlüktür. Çok azında demokrasi vardır. Demek ki demokratik monarşi olabilir ama diktatörlük cumhuriyette olabilir. Onun için cumhuriyet fazilettir falan, bu söz hikayedir. Demokrasi insanların bulduğu en iyi rejim olarak kabul ediliyor. Vaka,
var mı uygulaması dünyada?
İlk çağ filozofları beğenmezler demokrasiyi. Ayak takımının idaresi derler. Onlar bilgeler oligarşisine taraftardır. Yani bir memleketi halk idare etmemelidir. Halk kendisinin iyiliğini bilemez. Tıpkı bir çocuk gibi. Menfaatini gözetir. Kolayca manipüle edilir. Zaten demokrasi demagojiye dönmüştür. Demagoji şudur. Demos, kratos, çoğunluğun hakimiyeti demek. Demagoji, çoğunluğun adına konuşan demek. Tabii ki çoğunluk aynı anda fikirlerini beyan edemeyeceği için, yani mevzuyu çoğu da bilmediği için, eski Yunan'da ağzı laf yapan adamlar, Demosten gibi, böyle böyle yapmayacağız değil mi? Evet! Onların adına konuşurdu. İşte partiler böyle doğmuştur. Demokrasi ne demektir? Halkın çoğunluğundan oy alan parti başkanının dediğinin olması demektir. Halkın yani başka çare de yok.
Seçtiğiniz kişinin size ne kadar yansıtacağını bilemezsiniz.
Bilemezsiniz.
Her yerinde tüm seçimler için geçerli.
Bir de bilseniz bile, alternatifi yoksa, öyle düşünmeseniz bile.
Ya seçtikten sonra.
Ya seçtikten sonra değişebilir veya alternatifi yoktur. Siz ya oy kullanmazsınız ya oy kullanını seçersiniz. Yani çok zaman demokrasilerde iktidarı kazananlar halkı temsil etmeyebilir. Bu demokrasinin dezavantajlı taraflarıdır. İşte bunun için Aristolar, Sokratlar buna karşı çıkmış. Sokrat'ı fikir hürriyetinden dolayı mahkum eden ve öldüren Atina demokrasisidir. Bir avuç zenginin sözünün geçtiği bir demokrasiydi. Halkın çoğunun oy verme hakkı yoktu Atina'da. Ama çok idealizeydi Atina demokrasisi. Venedik Cumhuriyeti 12 kişinin sözünün geçtiği bir cumhuriyetti. Halkın değil. 12 zengin adam aralarından birini doç olarak seçerdi. Bundan sonra soylu da oldular. Zenginlik soyluluk getirdi Venedik'te. Adı cumhuriyet ama. Osmanlı'da ilk defa cumhuriyet kelimesini zaten Venedik için kullanmışlar. Venedik cumhuru derler. Cumhur çoğunluk demektir. Halk demektir daha doğrusu. Cümbür cemaat diyoruz. Cumhur cemaat demektir. Yani halk cemaati, halk topluluğu demektir. Bizde bilinmeyen bir şey değil bizde cumhuriyet. Sultan II. Mustafa tahttan indirildiği zaman 1701 senesi Edirne vakası derler buna. Yeniçeri ağası diyor ki ne gerek var padişaha, kaldıralım saltanatı, cumhur cemaati kuralım diyor.
Cumhur cemaati kuralım, evet. Bilerek yani halk mi söylüyor bunu?
Hayır, o şöyle biliyor onu. Kuzey Afrika'da, Libya'da, Cezayir'de Yeniçeriler idare ediyor memleketi. Yani valiler sembolik, artık Osmanlı'nın gönderdiği vali sarayında oturuyor. Ama her şey, yani askeri diktatörlük kuralım demek istiyor. Demek istediği askeri diktatörlük.
Yani telaffuz ediliyor mu aslında? Anlamına uygun bir telaffuz değil.
Ondan sonra tabii bizim cumhuriyeti tanımamız Fransa İhtilali olmuştur. Fransa İhtilali bir cumhuriyet kurdu. Fransa İhtilali'nin Türkiye'ye aksetmesi oradan gelen askeri mütehassıslar yoluyla oldu. Ve o zamanki tarihçiler, mesela meşhur Cevdet Paşa Fransa İhtilali anlatırken, Fransa'nın perişanlığının sebebi cumhuriyettir. Cumhuriyet rezil bir sistemdir diyor. Tarihçi Asım diyor ki cumhuriyet demek bir, dini reddetmektir. İki, eşitliktir diyor. Ama bu eşitlik diyor zenginden alıp fakire vermektir diyor. Birinin canını yakmaktır. Onun için iki halde de kötüdür diyor. Ve zamanla cumhuriyet bir umacı halini alıyor. Yani Osmanlı Devleti'nde biliniyor yani cumhuriyetten herkesin haberi var. Hatta Basiretçi Ali Efendi diyor ki bir yazısında Sultan Aziz zamanında mektepler çoğalırsa cumhuriyet gelir diyor. haklı da çıkmıştır. Yani mektepleri kuranlar cumhuriyetçi olmuştur umumiyetle.
Şimdi burada yanlış anlaşılmaya çok açık bir cümle kurduk. Okullarda,
tabii okullarla alakası yok. Şimdi mekteplerde bu gibi fikirler tartışılır. Mekteplere toplananlar halk kitlesidir. Halk kitlesi bu sefer okuyup bir şeyler öğrendiği zaman yönetimde söz sahibi olmak ister. Ama
bu kötü bir şey mi?
Değil ama nasıl söz sahibi olmak istediğiniz mühim. Yani ben kabiliyetlerimi, fikirlerimi ortaya koyayım. Böyle yönetimde söz sahibi olayım demek var. Bir de bir gizli kulüp kuralım. Cemiyet kuralım. Silahlı insanları da içimize alalım. Arkamıza da birilerini alalım. Hükümeti devirelim. Biz olalım. Nedir yani? 600 senelik Ali Osman oluyor da. Ali Mithat niye olmasın? Mithat Paşa'nın meşhur sözü vardır. Ama o Mithat Paşa gene temkinliydi. Mekke Şerifini başa geçirecek. Kendisi Cromwell gibi diktatörlük yapacaktı. Rivayet ediliyor.
Ama hep diktatörlük hayalleri var. Yani hep yine tek kişi hayali
yani,
var.
Hülya Hanım, cumhuriyet eşittir hep diktatörlük dünyanın her yerinde. Dünyanın neresinde cumhuriyet kuruldu? Mesela Birinci Dünya Savaşı yıkıldıktan sonra dünyanın pek çok memleketinde cumhuriyet kuruldu. Hepsi diktatörlüğe dönüştü. Rusya, Almanya, İspanya, Türkiye, Romanya, Yugoslavya, hepsi. Yani demokrasiye dönüşmedi. Hiçbirisi demokrasi olmadı. Bu çok enteresandır. Yani çünkü
bu adım adım mıdır olmalıydı? Şimdi yani şöyle, önce öyle başlayıp sonra dönmeli miydi?
Önce bir demokrat ruh olmalıydı. Yani monarşi devam etmeliydi. Monarşinin içinde demokrat ruh olmalıydı. Bu sağlıklı dönüşümü Benelux ülkeleri, Hollanda, Belçika, İskandinav ülkeleri, İngiltere tamamlayabildi. Ama kıta Avrupası tamamlayamadı bunu, yapamadı. Yani monarşinin içinde cumhuriyet...
Toplumun dinamikleriyle alakalı
biraz onunla
bir
alakalı
şey.
Şimdi efendim, demokrasinin için gelişmiyor diyenlere önce cemiyetin demokrat olması lazım. Cemiyet demokrat değilse oraya demokrasi gelmiyor.
Biz zaten birbirimize karşı ne kadar tahammüllüyüz ki azınlığın hakkını koruyalım.
Mesela Osmanlı Devleti'nde cemiyet demokrattı. Fakat iktidar demokrasi değildi tabii ki. Sağlıklı bir tarihi değişiklik olsaydı, yani harpler kaybedilmeseydi, ekonomik buhranlar olmasaydı, arkasından Cihan Harbi falan geçmesi, Osmanlı Devleti monarşi ile demokrasiyi gayet güzel bugüne taşırdı.
Ne olacaktı?
Demokratik monarşi olacaktı. Şu anda başta padişah olacaktı ama partiler olacaktı, seçimler olacaktı. Padişah birliği beraberliği sağlayacak, devleti temsil edecek, krizleri çözecek, buhranlara mani olacak, ananeleri muhafaza edecek, hükümetler de devleti idare edecekti. Bugün İngiltere'de İsveç'te olduğu gibi.
Peki.
Yani bu çok büyük bir yanılgıdır dünyanın her yerinde. Yani cumhuriyet gelince insanlar saadete kavuşurlar. Böyle bir şey yok maalesef. Ama tabii halkın başka türlü iktidara gelmesi mümkün değil. Yani monarşi nasıl? Monarşi varsa sizin iktidara gelmeniz... efendi gibi liyakatinizle yükselip bürokrat olmanız ve o şekilde devleti idare etmenizdir. Orada bile diktatörlük temayülü var. Reşit Paşa meşhur bizim Tanzimat devrinin meşhur bürokratlarından. Hasmı da çok. Said Paşa gidiyor Sultan Abdülmecid'e diyor ki Reşit Paşa cumhuriyet ilan edecek. Saltanatınız elden gidiyor. Ne duruyorsunuz diyor. Yani Reşit Paşa'yı cumhurreisi olmakla suçluyor. Haksız da değil. Şah-ı Şinasi onu devrin cumhuriyesi diye över. Jön Türkler'de cumhuriyet fikri var. Namık Kemal'de var, Ziya Paşa'da var. Onlar cumhuriyeti çok severler ama...
Ama gerçek anlamda mı
tanımazlar
yoksa...
Tanımazlar cumhuriyeti. Yani onların... Benim okuduğum
biraz
kadar...
Biraz daha ütopik bir cumhuriyet hayalleri var.
Evet, biraz ütopiktir. Yani herkesin daha önce fikirlerini söyleyebildiği. Ama arada bakıyorsunuz elitist. Yani biz idareci olmalıyız. Yani padişah kim ki yani? Bizim gibi bir adam
yani
varken.
Yani bir uzlaşma orada da yok.
Yok, hayır. Demokrat değiller. Halkın idare etmesini istiyor. Yani monarşinin yıkılmasını istiyorlar. Ama Namık Kemal'le Ziya Paşa'nın ayağı yere basıyor diyor ki Türkiye için bu mümkün değil. Ama Ali Suavi ve Abdullah Cevdet öyle demiyor. İslamiyet de demokrasi, cumhuriyeti emreder. O halde monarşi İslamiyet'e aykırıdır diyor. Atatürk'ün fikir yapısının en büyük tesir gördüğü kişi Abdullah Cevdet'tir. Ziya Gökalp değil. Herkes öyle der ama Abdullah Cevdet'tir. Abdullah Cevdet pozitivist bir mütefekkirdir o zaman. Yani materyalist bir şeyde yetişmiş. Atatürk'ün ömrü Jön Türklerin arasında geçmiş. Şimdi mesela diyorlar ki cumhuriyet bir gecede ilan edildi. Hiç ortada bir şey yoktu. Pat diye cumhuriyet ilan edildi. Bir kısım böyle diyor. Bir kısım da diyor ki olur mu? Atatürk çocukluğundan beri cumhuriyet hayaliyle yaşıyordu. Zamanı gelince cumhuriyeti idare etti. Bunların her ikisi de doğru. Bu sözlerin her ikisi de doğru. Atatürk çocukluğundan beri cumhuriyetçi değildi. Atatürk pragmatik bir insandı. İsmet İnönü'nün tabiriyle. İdealist bir insan değildi. İdealist insanlar çok muvaffak olamazlar. Mesela Enver Paşa biraz idealistti. Pragmatik yani ve gerçekçi ve rasyonel olanlar kazanır, Atatürk kazananlar arasındadır. Atatürk padişahın kızıyla evlenmek istedi, Sultan Vahidettin. Padişahın kızıyla evlense Cumhuriyet olur muydu? Veya Harbiye Nazırı olmak istedi.
O zaman belki bir uzlaşma kültürü doğar mıydı?
Evet, belki daha iyi olabilirdi. Halife olmak istedi bir ara. Halife kendisi. O zaman peki cumhuriyetçi olur muydu? Yani Atatürk'ün cumhuriyet idealine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söylemek yanlıştır. Ama bazıları efendim Atatürk eskiden beri cumhuriyetçiydi, bize de söylemişti diyorlar. Tabii bu hatıralar Atatürk'ün ölümünden sonra neşredilmiş. Gördünüz mü biz Atatürk'e ne kadar yakınız? Gördünüz mü Atatürk her zaman cumhuriyet idealini benimsemiş. Kemalist ideolojiyi
peki
kurarken...
Peki ne zaman yeşermiş bu fikir? Ya da Kurtuluş Savaşı döneminde mi?
1917'de... Mustafa Kemal Paşa, o zaman ordu komutanı, Levazım Reisi Topal İsmail Paşa ile bir konuşması var. Bu konuşmasında İsmail Hakkı Paşa diyor ki, Mustafa Kemal Paşa diyor ki, ne olacak memleketin hali? Savaş kaybediliyor. Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz Alman yanlısı değil. Münferit sulh yapılmasını istiyor. Topal İsmail Paşa diyor ki, cumhuriyet ilan edecek, cumhuriyet diyor. Mustafa Kemal Paşa soruyor, peki kim başa geçecek diyor. Sen, ben, mesela Enver diyor. Mustafa Kemal Paşa ağzının arandığını düşünüyor ve diyor ki bu konuşmaların şimdi yeri değil. Bu sistem bizde yürümez diyor.
1917'de sistemi yürümeyeceği kanaatinde.
Evet, ama mesela Celal Nuri, Enver, Talat ve Cemal üçlüsünü oligarşik cumhuriyet olarak vasıflandırıyor. Türkiye diyoruz, padişahlık falan değil, oligarşik cumhuriyet. Yani üç halktan üç kişi memleketi idare ediyor diyor o zaman. Demek ki yani Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyete yatkınlığı normal. Ömrü Jön Türklerin içinde geçmiştir. Ve Mustafa Kemal Paşa her zaman bir şekilde siyasi iktidarın içinde olmayı isteyen birisi.
Böyle bir cumhuriyet mi hayal etmiş yoksa şartlar onu...
Padişah, ha. Şimdi mesela şunu ben çok düşünmüşümdür. Mahsami Müfit diyor ki 1919'da bana dedi ki cumhuriyet ilan edeceğiz. İnkılapları yapacağız. Tesettür kalkacak. Alfabe değişecek. Paşam olacak işimiz. Yaz yaz. Bir gün gelince bana hak verirsin. Ama bunları 1948'de söylüyor Mahsami Müfit. Hakikaten bunları söyledi mi? Mustafa Kemal Paşa o kadar temkinli bir insandı ki alkollüyken bile kimseye sır vermezdi. Hiçbir zaman cumhuriyetten bahsetmemiştir. Hiçbir zaman cumhuriyeti övmek şöyle dursun. Bahsetmemiştir. Kendisini cumhuriyetçi olarak suçlayanlara kesinlikle reddetmiştir.
Bunu bir suçlama gibi mi kabul etmiştir?
Suçlama olarak kabul etmiştir. Hayır, böyle bir şey olamaz. Biz cumhuriyetçi olamayız. Katiyen ve
ne zaman söylüyor bunu?
Bu 1919'da, 1920'de, 1921'de bunları söylüyor. Biz padişaha ve saltanata bağlıyız.
Öyle mi?
Memleket kurtulacak.
Şartlar öyle gerektirdiği için
tabii
mi
ki
acaba?
Tabii
yoksa
ki
gerçekten
tabii
fikri
ki
mi?
Tabii ki. Tabii ki. Yani ondan önce çünkü memlekette cumhuriyete karşı bir reaksiyon var. 1910 meclisinde bir enstantane var. Bir mesele konuşuluyor. Yorgiadis diye bir ayan azası var, senatör. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine karşı çıkan tek kişidir Rum. İstanbul'dan ayan. O diyor ki bu sizin, siz diyorsunuz ki diyor hakimiyet milletindir. 1910 meclisi, Osmanlı meclisi. Bu yanlış diyor. Hakimiyet sultanındır diyor. O sizin dediğiniz diyor yanlış bir söz diyor. O diyor cumhuriyetlerde olur diyor. Respublika halk işi demek. Abdurrahman Şeref Bey hemen diyor ki o dediğiniz respublikalarda olur, biz öyle değiliz diyor, mevzuyu kapatıyor. Yani o zaman bu kadar korkulan bir şey. Fahri Rıfkı ki Cumhuriyet'in ideologlarındandır, Atatürk'ün yanında çok bulunmuş gazeteci ve yani en güzel Atatürk biyografilerinden bir tanesini yazmıştır, Çankaya diye. Yani Atatürk'ü tanımak isteyenlerin hangi görüşte olursa olsun, Atatürk'ü seven veya sevmeyen, Çankaya'yı mutlaka okuması icap ediyor. Çankaya okumadan Atatürk'ü ve Kemalizmi ve inkılapları anlamak mümkün değil. Fahri Rıkı diyor ki cumhuriyet bir sırdı diyor. Nisan 1923'te, yani Cumhuriyet'in ilerlediğinden 5 ay önce, 6 ay önce Halk Fırkası'nın, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin umdeleri, yani parti programı yazıldı. Tek kelime geçmiyor cumhuriyet diye. Yani biz cumhuriyetçiyiz, cumhuriyet taraftarıyız.
Bunu bilerek yapıyorlar.
Halbuki saltanat kaldırılmış. 1922'de, Kasım'da, evet bilerek yapılıyor. Cumhuriyet'in, zaten Fahri Rıfkı diyor ki, cumhuriyet bizde diyor bir tabuydu. Yani şapka gibi görülürdü. Nasıl şapkaya düşmanlar, cumhuriyete de öyle düşmanlardı. Bir Osmanlı'ya cumhuriyetçi demek, gavur demekle aynıydı diyor. Onun için diyor, cumhuriyet telaffuz edilmezdi. Hiçbir zaman edilmemiştir. Böyle bir durumu var. Yani Atatürk'ün bunu anlatmamasının sebebi bu.
Yoksa kafasında fikir olarak?
Bence var. Çünkü başka çaresi yok. Yani artık Harbiye Nazırı olamadım, padişahın kızını alamadım, halife olamadım. O takdirde yapacak tek şey var. Cumhuriyet ilan edip başa geçmek. Çünkü başka türlü siyasi otoriteyi ele geçirmek ve inkılap yapmak mümkün değil. Yani dolayısıyla Atatürk'ün cumhuriyetçi olmasından tabii bir şey yok. Ama Atatürk'ün etrafındakiler, yani Anadolu İhtilali'nin diğer figürleri, mesela Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf Bey, Refet Bey, bunlar acaba cumhuriyetçi mi? Şimdi bunlar zannedildiği gibi sonradan Atatürk'le ters düştükleri için hep gericilikle suçlanırlar. Çok ilerici insanlardı. Yani dünya görüşü itibariyle ve yaşantı itibariyle Mustafa Kemal Paşa'dan farklı değillerdi. Ama hiçbirisi Mustafa Kemal Paşa gibi radikal cumhuriyetçi değildi. Bir misal vereyim. Eğer Mustafa Kemal Paşa'ya bir şey olsaydı, mesela Bandırma gemisi batsaydı veya sayısız suikastlerden biri muvaffak olup da Mustafa Kemal Paşa öldürülseydi veya Sakarya Harbi'nde attan düştü, kaburga kemiği kırıldı, beyin üstü düştü, beyin kanamasından ölseydi, yola Rauf Bey'le devam edilecekti. Çünkü yedeği Rauf Bey'di.
İkinci kişi.
Rauf Orbay'dı. Rauf Orbay eğer Anadolu Hareketi'nin başına geçseydi, cumhuriyet ilan eder miydi? Doğrusu söz götürür burası. Onun için cumhuriyetin Mustafa Kemal Paşa'yla aynı iyileştirilmesinde haklılık payı var. Yani ama o olmasa olmaz mıydı? İşte buralar hep tartışmalıdır. Yani bu Atatürk sayesinde oldu. Atatürk olmasa cumhuriyet olmazdı. Buralar hep tartışmalıdır.
Peki o arada geçen 5 ay, yani Nisan ve Ekim arasında geçen 5 ayda ne oldu da Atatürk artık cumhuriyet fikrine açık etti?
Evet, orası mühim. Neler oldu? Şimdi 1922 Kasım'da saltanat kaldırıldı. Artık memlekette iki devlet var. Şimdi ben bunu çok söylüyorum. İnsanlar bunu anlamalılar. 23 Nisan 1920'de Ankara'da parlamento toplandı. 6 Eylül 1919'da bir alternatif hükümet kuruldu Sivas'ta. Dolayısıyla Anadolu'da iki tane devlet var. Merkezi İstanbul olan ve padişahın başında bulunduğu bir devlet var. Bir de merkezi Ankara olan, başında Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu bir devlet var. İki tane devlet var. Ama İstanbul'daki devlet bu devleti kabul etmiyor. Bunlar isyancı, bağı diyor. Biz bunları tepeleyeceğiz diyor. Fakat bunlar İstanbul'u reddetmiyorlar. Biz İstanbul'a bağlıyız. Biz ayrı devlet değiliz. Bu parlamento Osmanlı parlamentosudur. Biz padişahın memurlarıyız. Padişahın askerleriyiz. Padişahı kurtarmak için mücadele ediyoruz diyor. Konjonktürel açıklamalardır bunlar. Böyle söylemeleri icap ediyor. Halk da bakıyor hangisine mecbursa ona tabi oluyor. Yani Sivas'ta oturan birisinin İstanbul'a tabi olması zaten beklenmez. Dolayısıyla 23 Nisan 1920'den itibaren zaten bir cumhuriyet vardır. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı tarihi değildir aslında. 23 Nisan 1920 Cumhuriyet'in ilan tarihidir. Ama adının konulması 29 Ekim'de olduğu için herkes 29 Ekim'i bilir. 29 Ekim'de bununla alakalı hiçbir şey olmadı. Bambaşka bir şey oldu. Birazdan anlatırız ne olduğunu.
Kısa bir aradan sonra anlatalım.
Dinlediniz.
Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. O 5 ayda ne oldu? Kritik ne yaşandı?
Evet. Şimdi bir kere Türkiye artık bir cumhuriyet. Kim ne derse desin. Bunu zaten söylüyorlar. O zaman Atatürk'ün beyanları var. Milletvekilinin beyanı var. Yani biz 1920'den beri zaten cumhuriyetiz. Ama ifade etmiyorduk. Çünkü padişah vardı. Padişahı gücendirmemek ve halkı, padişaha bağlı olanları uzaklaştırmamak için böyle söylemiyorduk ama biz aslında o zamandan beri cumhuriyetiz.
Geçiş dönemi gibi.
Geçiş dönemi, evet. Adı konulmamış bir cumhuriyetti. Doğru. Doğru olan da budur. Biz de hukukçu olarak bunu kabul ediyoruz. Evet. 1920'den itibaren artık Türkiye bir cumhuriyettir. Çünkü artık idare bunların elinde. Hep meclis hükümeti sistemi var İsviçre'deki gibi. Şimdi padişahlık kaldırıldı. Lozan Anlaşması imzalandı. Atatürk çok zor, bu mecliste çok zor günler yaşadı. Çünkü bu meclis her ne kadar eski iddiatçı olsa da içinde Atatürk'e muhalif çok kişi vardı. Enverciler vardı, Atatürk'e samimi olanlar vardı, tamamen ayrı İslamcı bir kadro vardı, sosyalist olanlar vardı. 1920 meclisi Atatürk'ü bir aile yıprattı, yordu. Lozan'ı da zor kabul ettirdi. Bunun üzerine partiyi feshetti. Evet. Kız gibi bir meclis kendi tabiriyle kurdu. Yani hep kendi seçti. Bütün bunu bilhassa söylüyorum çünkü birazdan bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bütün milletvekillerini tek tek ismen kendisi seçti. Şuradan şu olacak, buradan bu olacak.
Biliniyor, bilinir mi böyle?
Tabii biliniyor bunlar. Herkesi tek tek tanıdığı adam tek tek sordu. Buraya Ergani'den kim olsun, Van'dan kim olsun, Erzurum tek tek bunları seçti. Bunlar milletvekili oldular. 23 meclisten bahsediyorum. Şimdi bu meclis cumhuriyeti ilan edecek. Yani Atatürk çok temkinli davranan bir insan. Yani zamana göre hareket ediyor, bekliyor zamanını, fırsatları bekliyor. Şimdi 28 Ekim 1923'e gelindiğinde ortada bir problem var. Şimdi milletvekilleri ve Atatürk'ün yakın arkadaşları, Kazım Karabekir, Fethi Okyar değil, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cevat Paşa, bunlar Atatürk'ü giderek diktatörleşmekle suçluyorlar. Hatta harp sırasında, Yunan Harbi sırasında bile Atatürk 6 aylık başkumandanlık salayetleri alıyor. Bu başkumandanlık salayeti demek tam bir askeri diktatörlük. Her istediğini yapabilir. Evet, meclis var ama. Çünkü başkumandan diyor ki bana bu salayeti verirsen, bak diyor, düşman Polatya'ya kadar geldi. Bana bu salayeti verirseniz sizi kurtarırım. Onlar da veriyorlar bu salayeti. Bu salayet uzatılıyor, devamlı 6 ayda bir uzatılıyor. Yani Türkiye 1921'de Sakarya Harbi'nden öncesinin itibaren bir askeri diktatörlük manzarası gösteriyor. Meclis olsa bile. Fakat biz başladık beraber diyorlar. Niye her şeyi Atatürk vaziyet ediyor? Mustafa Kemal Paşa o zamanki ismiyle. Bir şekilde biz bunu uzaklaştıralım. Önce konuşuyorlar kendisiyle.
Böyle bir fikir var. Atatürk'ü uzaklaştırma fikri var.
Zaten Atatürk şöyle diyor. Ben harp kazanıldığı zaman bu işi bırakacağım. Çok yoruldum. Hakikaten öyle. Yani muazzam hareketli bir hayatı var. Yani o tarihe kadar, 1923'e kadar Atatürk'ün hayatı fevkalade hareketli bir hayattır. Zaten ondan sonra buhrana girdi. Cumhurbaşkanı olunca. Belki anlatırız sonra bunu. Hı hı. Ben burada hapisim diyor. Bu binada. Delireceğim diyor.
Aksiyon
neden?
İstiyor yani.
40 senesi inanılmaz bir aksiyonla geçmiş. Diyor ki ben bir çiftlik alıp oraya yerleşeceğim. Çok yoruldum diyor. Herkes de, başkaları da öyle düşünüyorlar. Yani İnönü de aynısını düşünüyor. Kazım Karabekir de aynısını düşünüyor.
Artık bir cumhuriyet kurulmuş.
Biz çekilelim kenara. Biz askeriz bir de yani. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Artık dünyada askerler değil. Yani sivillerin idare etmesi lazım. Bir de böyle kendilerince bir şeyleri var. İdeal görüntüleri var. Çekilelim. Ha tamam diyorlar. Yani Atatürk zaten zafer kazanı çekilmedi. Atatürk çekilmedi. Atatürk zafer kazanı çekilecek birisi değil. Ve giderek yetkileri güçlenmeye başladı. Saltanatın kaldırılmasıyla. Ne yapalım, nasıl edelim dediler. Yani Atatürk'ün salahiyetlerini budamamız lazım. Elinden almamız lazım. Bir halife var İstanbul'da. Devlet başkanı olarak herkes onu tanıyor. Çünkü meclis hükümeti sisteminde devlet başkanı yok. İsviçre'de yok mesela devlet başkanı. Herkes diyor ki devletin başkanı halife. Ankara'daki mecliste devlet idare ediyor. Hep böyle düşünüyor herkes. Tabii Atatürk bundan fevkalade rahatsız oluyor. İnsanlar halifeyi ziyaret ediyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Adeta yani bu Mustafa Kemal Paşa'nın önüne halife geçmiş oluyor. Bu olacak bir şey değil. 19 Ekim günü Atatürk'e muhalefetleriyle tanınan, işte içinde Abdülhak Adnan adı var falan da var. Ve halifeyi ziyarete gidiyorlar. Bir devlet başkanı ziyaret eder gibi. Atatürk bundan fevkalade rahatsız oluyor. Bunu açıkça söylüyor. Bu rahatsızlığını ifade ediyor.
Peki onun haberi olmadan mı gidiyorlar?
Evet, haberi olmadan gidiyorlar. Ama milletvekillerinin halifeyi ziyaret etmek için ondan izin almalarına gerek yok ama.
Ama konuşulur.
Tabii. Vesaire. Yani şunu demek istiyor. Biz ziyaret ederiz zaten, bizim devletimizin başkanı veya sana mı soracağız? Bu Atatürk'ün kabul edebileceği bir şey değil. Çünkü hükümetin başkanı o. Meclis başkanı. O zamanki sisteme göre başbakanı meclis seçiyor. Yani başvekili. Bakanları da meclis seçiyor. Meclis çok güçlü. Atatürk istediğini yaptıramıyor mecliste. Ve muhalifler giderek artıyor. Derken paşalar da diyor ki muhaliflerine, bu diyor askerlik ve milletvekili bir arada olmaz. Birini seçeceksiniz diyor. Onların gücünü şey yapmak için. Muhalefet gücünü kırmak için. Sene 1923 Ekim ayı. Onlar da peki diyorlar. Biz şeye döndük diyorlar. Asker, orduya döndük diyorlar. Eyvah diyor Mustafa Kemal Paşa. Çünkü Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa önce diyorlar ki bunlar. Sen her şeyden vazgeç, bizim üstümüz ol. Hiçbir şeye karışma. Hükümet idaresi.
Sen devlet yöneticisi ol.
Ama Atatürk bunu yapacak birisi değil. Yani siyaset üstü ol diyorlar sen. Vatanı kurtardın. Siyaset üstü ol. Siyaset üstü olmak hiçbir şey olmamak demek. Gücü olmamak demek. Atatürk bunu kabul edecek birisi değil bu kadar mücadeleden sonra. Onlardan daha kurt. Onlar kurt ama Atatürk'ü böylece bypass yapabileceklerini zannediyorlar. Atatürk onlardan daha kurt. Ayrılın diyor. Bu iki vazife bir arada olmaz. Milletvekili, ordu komutanı bir arada olmaz. Bunun üzerine işte Kazım Karabekir'ler hemen ordu komutanlığını tercih ediyorlar. Bu sefer diyor ki bak gördün mü hepsi birden ordu komutanını tercih ediyor. Bana bir askeri komplo yapacaklar diyor. Ondan sonra bunlar diyorlar ki biz orduyu seçtik ama mecliste olmamız lazım bizim diyorlar. Vazgeçtik diyorlar. Milletvekilini seçiyoruz. Bu sefer Atatürk vay bunlar bak aynı anda buraya geçtiler. Demek ki bana bir siyasi komplo kurdular diye düşünüyor. Şimdi Atatürk biyografilerini yazanların hepsi sadece Atatürk değil, Atatürk gibi büyük adamların hepsinde paranoyaya varan bir emniyet ve güvenlik korkusu vardır. Bulunduğu mevkiye ister babasının oğlu olduğu için geçsin, ister Atatürk gibi karizmasıyla geçsin, ister herhangi bir ihtilalle geçsin. Bütün liderler etrafındakilerin kendisini kıskandığını, kendisini devirmeye çalıştıklarını düşünür ve korkar. Bunda haklılık payı normaldir. Haklılık payı da vardır. Ama bu müddet sonra o kişiyi artık esir etmeye başlar. Yani paranoyaya düşürür. Atatürk'te de aynısını biz görüyoruz. Bu sefer işte bu halifeyi ziyaret etmeleri de bardağı taşıran son damla oldu. Ve Atatürk bir oyun tezgahladı. Başbakan Fethi Bey. Yani meclisin seçtiği Başbakan Fethi Bey. Fethi Bey bakanları da meclis seçiyor. Fethi Bey diyor ki meclise, ben şunların şunların bakan olmasını istiyorum. Meclis de adeten onları seçiyor umumiyetle. Hani başbakanla uyumlu çalışsınlar diye. İki kişiyi seçmiyor meclis. Fethi Bey'in istemediği, dolayısıyla Atatürk'e muhalif olan iki kişiyi seçiyor. Rauf Bey ile Sabit Bey. Erzincan mebusu Sabit Bey, meşhur Rauf Orbay. Atatürk bundan fevkalade rahatsız oluyor. Yani başbakan benim adamım, benim en yakın arkadaşım. Fethi Bey Atatürk'e en yakın arkadaşıdır. Hayatı boyunca Atatürk'e sadık kalmıştır. Atatürk onu istediği gibi çeşitli yerlerde kullanmıştır. Ama Fethi Okyar her zaman Atatürk'e en sadık kalan insan olmuştur. Bu her zaman öyledir. Ama çok kaliteli bir adam. Yurt dışında kalmış, İngilizcesi var. Atatürk'ü her zaman korumuş, kollamış. Hani böyle çok birbirini seven arkadaşlar vardır ya canını... Fethi Bey öyle bir adamdı.
Gerçek.
Evet, gerçekten. Yani mesela askerlik kariyerini Mustafa Kemal Paşa için harcadı. Divanı harbe verildikleri zaman suçlu benim dedi. Atatürk'ü kurtardı. O orduda kaldı. Eğer demeseydi Atatürk gibi birisi olmayacaktı. Ordudan atılacaktı. Bulgaristan'a yollandı biliyorsunuz. Geri hizmete. Fethi Okyar istediği bakanları seçemeyince Atatürk fevkalade rahatsız oldu. Eyvah dedi. Komploya başladılar. İki tane bakan seçtirmeyerek, benim istediğim adamları seçtirmeyerek bana komplo muvaffak oldu.
Varlıklarını hissettiriyorlar.
Fethi Bey'e dedi ki derhal istifa ediyorsun. Bakanlara dedi ki derhal istifa ediyorsunuz. Hepsi istifa ettiler. İstifa mektuplarını meclise verdiler. Ne olması lazım? Yeniden hükümetin kurulması lazım. Yani meclisin yeniden bir başbakan ve bakanlar seçmesi lazım. Herkesi tembihledi Atatürk. Dedi ki sakın ha hükümeti kabul etmeyin. Bakanlık kabul etmeyin. Kendine sadık olanları. Bu arada meclisin yarısı şehir dışında. Meclis
çoğunluğunun
yarıdan fazlası meclis dışında. Yani meclis toplanmıyor. Olağan bir toplantı yok o zamanlarda. Hı hı. Buna denk getirdi Mustafa Kemal Paşa. 28 Ekim akşamı bunu konuştular 7 kişiyle. İsmet İnönü'ne dedi ki hemen bir kanun teklifi yaz. Cumhuriyet'in ilanına dair cebine koydu. O gece meclis toplandı. 328 milletvekili var mecliste. 158 milletvekiliyle toplandı. Yarısı kadar bir milletvekilidir. Yarıdan bile az. Ve onlar dediler ki işte filanca başbakan olsun ben istemem. Peşmekence başbakan olsun. Hiç kimse başbakanlığı istemedi. İstemeyince Mustafa Kemal Paşa'ya gitti dedi. Efendim bizi dediler bir çare bul dediler. Yani böyle hükümet buhranı çıktı. Ne yapacağız? Peki dedi ben bunu çözerim dedi. Hemen cebinden kanun teklifini çıkarttı. İsmet İnönü'nü yazdı. Meclise verdi. Türkiye Devleti'nin ismi Cumhuriyet'tir. Yönetim. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı'dır. Başbakanı o seçer. Yani çok geniş selahiyetlerle.
Şimdiki başkanlık sistemi.
Evet aynen öyle. Görünüşte değil. Ama fiiliyatta öyle. Kanun teklifi o gece kabul edildi. O gece yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz sözünün aslı budur işte. O gece hakikaten 29 Ekim olmuştu artık. 29 Ekim günü meclis yarıdan az bir çoğunlukla ki biliyorsunuz anayasa değişiklikleri 2/3 çoğunlukla yapılma mecburiyeti var. Burada hoş aranmadı. Onun için Cumhuriyet'in ilanı anayasaya aykırı bir şekilde kabul edilmiştir. İlan edildi ve milletvekilleri bile bunu memleketlerinde top atışlarından öğrendiler. Hayırdır bu top atışlarına Cumhuriyet ilan edilmiş. Bizim niye haberimiz yok? Biz milletvekiliyiz. Çağrılmamışlar bile toplantıya. Şimdi herkes diyor ki 158 milletvekili oy birliğiyle Atatürk'ü seçti. 328'den kalan 158 oy birliğiyle seçti. kere.
Onlar aktif olarak milletvekili ama mecliste değiller.
O an mecliste değil, memleketlerine gitmişler seçim çalışmaları için. Veya bir başka iş için. Yani Atatürk ona denk
getirdi. Olabilecek bir şey.
Onu denk getirdi tabii. Denk getirdi. Normal olağan toplantı olmadığı zaman giderler. Şimdi o zaman 29 Ekim 1923'ün doğru okunması nedir? 29 Ekim 1920 Cumhuriyet'in ilan edildiği tarih değildir. Atatürk'ün Şevket Süreyya Aydemir'in tabiriyle tek adam olduğunun tarihidir. Atatürk ondan sonra artık devletin tek adamıdır. Bütün muhalifleri siyasi olarak sindirilmiştir. Elinde çok büyük güçler var. Başbakanı o tayin ediyor. Hükümet politikasını o tayin ediyor. Meclis artık onun yanında sembolik bir teşekküldür. Zaten millet adayları o seçmiştir. Yani işin doğru okunması budur. Yani Atatürk'ün tek adamlığıdır. 29 Ekim 1923'te olan onun 100. yılıdır 29 Ekim 2023. Tabii muhalifler ondan sonra Atatürk'ü başka yollarla tasfiye etmeye çalıştılar. İşte bunlardan en meşhuru İzmir suikastidir. 1925-26 senesinde. Onda da muvaffak olmadılar ve ondan sonra Atatürk artık yine suikast teşebbüsleri oldu ama hiçbir zaman siyasi, askeri veya sivil bir komploya uğramadan 1938'e kadar tam 15 sene Cumhur Reisliği yaptı. O zaman sistem şu, Cumhur Reisi var, altında Başbakan var. Başbakan Cumhur Reisi seçiyor meclisten.
Şimdiki sistemden farklı.
Farklı. Meclis kanunları yapıyor. Ama başbakanı seçen kim? Cumhurbaşkanı. Meclis ona rey vermeyebilir. Ama meclis zaten Cumhurbaşkanı'nın kurduğu insanlar. Başka parti yok. Hep onun istediği kişiler.
Zaten o tek parti dönemi belli. Evet, bir tek zamana parti. Kadar.
Evet. Yani 1945'e kadar evet. Tek parti zaten. Onun istediği. Dolayısıyla meclisin çıkarttığı bütün kanunlar, meclisin güven oyu verdiği bütün hükümetler aslında zaten Mustafa Kemal Paşa'nın istediği insanlardır. Yasama, yürütme, yargı bir aradadır. Atatürk şeye karşıydı, kuvvetler ayrılığına. Yani şimdi bazıları kuvvetler birliğine kızıyorlar, kuvvetler ayrılığı istiyorlar. Bu bir tercihtir tabii ki. İki tane sistem var, kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği. Cumhuriyetlerde ikisi de var. İngiltere'de kuvvetler birliği var, şeyde kuvvetler ayrılığı var Amerika'da. Atatürk kuvvetler ayrılığına şiddetle karşıydı. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması taraftarıydı. İstiklal mahkemeleri onun için var, meclisten çıkmıştır. Adnan Menderes'in tahkikat komisyonuna kızarlar mesela. Neden tahkikat komisyonu kurdu? Mahkemeler varken. Ama anayasaya aykırı değil. Anayasa diyor ki meclis her türlü yargı kurumunu kurabilir. Çünkü yargı meclisin elindedir. Nasıl ki Atatürk zamanında istiklal mahkemeleri kurulmuştur. 1927'ye kadar devam etmiştir. Şimdi biz tahkikat komisyonu kuruyoruz. Ve enteresandır.
Ama tabii bunların demokrasi içindeki yerine de bakmak
lazım. O ayrı.
Lazım.
O katiyen aykırıdır demokrasi. Evet. Her ikisi de. İkinci bir husus, Atatürk her zaman askerlikle politikanın ayrı olmasını istemiştir. Hiçbir zaman öyle bir şey yok. Atatürk her zaman askerlerle politikanın bir arada olmasını istemiştir. Sadece muhaliflerine bunu söylemiştir. Atatürk 1927'ye kadar askerdir. 1927 demekle oldu Atatürk askerlikte. Yani Cumhurbaşkanı seçildiğinde Atatürk aynı zamanda orgeneraldi.
Tabii başkomutanlıkta.
Başkomutanlık ayrı. Zaten Cumhurbaşkanı
aynı zamanda
başkumandandır. Ama semboliktir. Yani onun harbiye nazırı, yani Milli Savunma Bakanı vardır. Ordunun ayrı komutanı, kuvvet komutanı vardır. Sembolik derken tabii ki gücü vardır ama askeri hiyerarşiye dahil değildir Cumhurbaşkanı. Yani her Cumhurbaşkanı bütün dünyada ordunun komutanıdır. Ama ordunun hiyerarşik şeyine bağlı değildir. O bir general değildir veya bir albay değildir. Atatürk bir subaydı. Başbakan İsmet İnönü, Fethi Bey'den sonra olan, hala subaydır. Hala subaydır. Ve milletvekillerinin bir kısmı subaydır. Yani böyle de bir enteresan sistem var. Bu sistem 1950'ye kadar devam etti. Meclis hükümeti sistemi. Yani 1950'den sonra parlamenter rejime geçildi. Evet, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçimi parlamenter rejime benziyor ama hani Cumhurbaşkanı ayrı, Başbakan ayrı, meclis ayrı. Ama tatbikatta hiçbir zaman öyle olmamıştır. Ve 1923 meclisi çeşitli seçimlerle yenilenerek hep aynı şekilde devam etmiştir. Yani zamanla Atatürk güvendiği birini, yani İsmet İnönü'yü başbakan yapmıştır. Yaklaşık 14 sene 23'ten itibaren aralıklı olmak üzere 14 sene İsmet İnönü bu devirde başbakanlık yapmıştır. Ve Atatürk dış politikayı bana bırak, elçileri ve valileri ben tayin ederim, geri kalanı sen idare et demiştir. Şimdi şu sorulabilir. Tarih boyu devletler yıkılıyor, hanedanlar değişiyor, yeni bir hanedan kuruluyor. Yani monarşi, Selçuklular gitmiş, Osmanlılar gitmiş. Atatürk niye Cumhuriyet ilan etti? Neden monarşi ilan etmedi? Biraz evvel bahsettik. Atatürk Jön Türklerin içinden gelme ve cumhuriyetten cumhuriyeti idealize etmiş insanlar. Ama bir de şöyle bir durum var. 1923 senesinde artık dünyada Türklerin, Türkiye'nin rol modeli Batı. Batı'da ne sen rüzgarlar artık Cumhuriyet rüzgarları, monarşi rüzgarları değil. Portekiz'de yıkılmış, İspanya'da yıkılmış, Almanya'da, Avusturya'da hepsinde
ama
monarşi.
Avrupa'nın kuzeyine değil de.
Ama yarısı Avrupa'nın yarısı gene monarşi. Evet. Ama Fransa'da yıkılmış, 50 yıldır Fransa'da Cumhuriyet var. Rusya'da var. Rusya Anadolu'nun yardımcısı. Fransa'da var. Şimdi Fransa zaten biliyorsunuz Türklerin her zaman hayran olduğu bir memlekette. Türkiye'deki sosyal düzenden tutun mahkemelere kadar, mekteplere kadar her şey Fransız sistemidir. Fransa'da Cumhuriyet var. Bir kere tutup da Atatürk'ün ben de tekrar monarşi kuracağım demesi mümkün değil. Mevcut hanedanı devam ettirmeyi bir ara düşündü. Sultan Vahidettin'i yollayayım yerine içinden böyle kontrol edebileceğim genç bir şehzade. İşte Abdurrahim Efendi mi, Cemalettin Efendi mi, Ali Vasıf Efendi mi düşündü onu da. Konjonktürel olarak düşündü. Hani daha mı kolay kabul edilir? Sonra baktı ki yok gerek yok. Yani Osmanlı hanedanı o şekilde karikatürize edildi ki artık cemiyet ona sahip çıkmaz dedi. Ve hepsini sepetlediler. Yani ondan sonra artık tekrar monarşi devam ettirmenin pratik bir faydası yoktu Atatürk için. İkincisi kendinde bu gücü görmüyordu Atatürk. Yani ben padişahlığı ilan etsem o zaman derlerdi ki sen niye padişahlığı ilan ediyorsun? Padişahımız vardı zaten. Peki sen padişah olacaktın da biz padişahlığı niye kaldırdık? Derler. Yeni bir cephe açmak istemez.
Kendi söylemiyle çelişecekti.
Evet. Üçüncüsü de Atatürk'ün çocuğu yoktu. Hanedan monarşi aile demektir. Çocuk demektir. Napolyon'un çocuk sahibi olmak için yaptığı çabalar, karısından ayrıldı, tekrar evlendi. Ya, hatırlardadır. Yani o, bir de işin bu yönü vardır. Hanedan asırlık kahramanlık karizmasına dayanır. Monarşi ona dayanır. Bir hanedan var. 100, 200, 300, 500 bin yıllık hanedan kahramanlık.
Senin bir başlangıcı var.
Var ama işte o zaman o hanedan reis cemiyetin başına o şekilde geçmiş ve çocuklarıyla devam ettirmiş. Bu 20. asırda artık mümkün değildi. Ha, Atatürk padişah olurdu. Napolyon cumhuriyetçiydi. Kralın idamı için oy kullanmıştı. Sonra tuttu kendini imparator ilan etti. Jean-Baptiste Bernadotte Fransız ihtilali generallerinden kralın idamı için oy kullanmıştı. Kendini sonra İsveç tahtına oturdu. Hatta koluna dövme yaptırmış. Mort à lua, krallara ölüm diye. Doktorlar tedavi için, kan almak için kolunu açmak istemiş, açtırmamış. Öldükten sonra bakmışlar ki dövme var. Krallara ölüm. Ama kendi İsveç kralı. Şimdiki kralın dedesi. Yani bu olabilirdi. Ama dediğim gibi Atatürk pragmatik bir insandı. Realist bir insandı. Diğer Jöntürklerden, mesela Enver Paşa gibi Jöntürklerden onu ayıran bu olmuştur.
Kronolojik olarak isterseniz önümüzdeki hafta
İnşallah.
Cumhuriyet tarihine devam edelim. Şimdilik dinleyicilerimizden izin isteyelim. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hülya'nın Sabahlar.